أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimiz müşriklikle alakalı olacak. Dersimizin konusu müşriklerin psikolojisi, yani ruhi durumları. Müşrik demek ortak koşan demektir. Ortaklık en az iki şey arasında olur. Müşriklerin tamamı Allah'ın varlığına ve birliğine kesin olarak inanır. Bu konuda en küçük şüphesi yoktur. Ne yapar? İşte bu hayatını, bunlar da kendi aralarında ikiye ayrılır. Bazıları derler ki dinimi daha iyi yaşayayım. Daha iyi yaşayabilmek için, bakın işte şurada Şeyh Efendi var, şurada işte alim insanlar var. Tabii ki bunlar elbette benden çok daha iyi biliyordur. Onların arkasından gideyim, iyi bir Müslüman olarak hayatımı geçireyim diyebilir. Ama aslında arkasından gittiği kişiler çok yanlış, onu şirkin dibine kadar batıracak davranışlar içerisinde olabilirler. Bazıları da bir muhalefet içerisinde olur. Kendi kafalarına göre bir yapı oluşturmaya çalışırlar. Ve onlar ya kendilerini Allah'ın yanında ikinci bir varlık olarak karar verme yetkisine sahip kişi olarak kabul ederler. Bunun örneği olarak sürekli anlattığımız iblisi tekrar anlatabiliriz. İblis, o da imtihandan geçtiği için muhalif bir yapıda, muhalefetini Allah'a yapmış. Allah-u Teala Adem'e secde edin, yani saygı duyun dediği zaman ona çok ağır gelmiş ve saygı duymamıştı. Oradaki secde konusunda kararı Allah'ın kararını değil, kendi kararını esas almış. Ne demek benim beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın derken Allah'ın varlığı ve birliği konusunda en küçük bir şüphesi yok. Ama ben daha hayırlıyım, olur mu öyle şey deyip de secde emrini yanlış gördüğü zaman kendi kararını doğru görmüş oluyor. Allah'a muhalefet etmiş oluyor. O sözüyle kendini Allah'ın yerine koymuş oluyor ve müşrik olmuş oluyor. Şimdi burada kendinin bir psikolojisi var. Tabii kendine göre de düşünüyor. İşte Allah'a karşı da, Allah'a da yakında ikna edebilirim. Tevbe ederim, şunu yaparım, bunu yaparım ama şunun bir hakkından geleyim. Onun için Allah'tan insanların yeniden yaratılacakları güne, kıyamet gününe kadar yaşama hakkı da istiyor ve Allah da ona bu hakkı veriyor. Şimdi aynı şey insanlar arasında var. Bugün mesela biraz sonra örnek vereceğiz. Örnekte göreceksiniz ki İslam aleminin %100'ünde, yani ya da şöyle söyleyelim, bugün artık sorgulama başladı. Onu istisna etmiş olmak için mezheplerin %100'ünün Kur'an'a, sünnete, efendim kıyasa, maslahata dayandırarak tam bir icma oluşturdukları bir konunun Allah'a bir çeşit isyan olduğunu, bunu kabul etmenin kişiyi tamamen müşrik yaptığını göreceksiniz. Ama insanların bunun arkasından giden insanlar ikiye ayrılıyor. Bazıları bunların Kur'an'a aykırı olduğunu biliyor, bazıları bilmiyor. İşte bu bilmeyenlerin psikolojisiyle Kur'an'a aykırı olduğunu bildiği halde kabul etmeyenlerin psikolojisi arasında fark var. Şimdi Kur'an aykırı olduğunu bilmeden yapanları Allah-u Teala sorumlu tutmayacağını söylüyor. Bunu Bakara suresinin baş tarafında görüyoruz. Allah-u Teala orada diyor ki وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَجْعَلُوا, yanlış söyledim. Yani kendini anlatıyor. اَلَّذ۪ي جَعَلَّكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, yeryüzünü ayaklarınızın altına yayan, işte göğü bir bina şeklinde yükselten, gökten su indiren, onunla sizin için ürünlerden rızık olarak çıkaran, toprak ürünlerinden çıkaran Allah, Allah'tır. Allah her şeyi Allah yapıyor. Bunu siz de biliyorsunuz zaten. Bilmeyen yok. Ondan sonra diyor ki فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Bile bile Allah'a benzer varlıklar oluşturmayın. Bile bile. Şimdi bile bile dendiğiniz zaman dediğiniz zaman farklı oluyor. Şimdi burada bakıyoruz ki işte İbrahim Aleyhisselam bir putun ilah olamayacağını daha çocukken anlıyor. Ve babasıyla bu konuda tartışmaya giriyor. Hatta babası kovuyor onu. Yani. Kovuyor ama toplumun etkisi altında kalmış. İşte güneşin, ayın, yıldızların da Allah tarafından görevlendirilmiş birer aracı tanrı olduklarını düşünüyor. Tıpkı işte Ankara'da bir cumhurbaşkanı var. İstanbul'da yetki verdiği İstanbul Valiliği var. İstanbul işte bulunduğunuz kazanın kaymakamı var. Bulunduğunuz mahallenin muhtarı var. Ve şey de aracı tanrılar da bu şekilde kendisine anlatılıyor ve böyle ha olabilir falan diyerek aldatılabiliyor ve yanlış yola sokulabiliyor. İşte onun örneği İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam puta taptığını, babasının puta taptığını kabul etmemekle birlikte işte ama araştırma yapıyor. Nereden yapıyor? Daha henüz ona nebilik verilmemiş, kitap indirilmemiş. Allah'ın yarattığı ayetlerden araştırmayı yapıyor. Şeyi görüyor. İşte hava, güneş battıktan sonra bir gezegen görüyor. Aa diyor. Bu büyük bir ihtimalle Venüs'tür. İşte bu benim Rabbim diyor. Benim Rabbim dediği zaman ne olur? Yani Allah'tan başka birisini Rab edinmiş oluyor. Ama bir müddet sonra bakıyor ki kayboldu gitti. Ondan sonra diyor ki hayır ben böyle gidenleri sevmem. Çünkü benim Rabbim her zaman bana lazım. Ondan sonra şey yapıyor. Arkasından şeyi görüyor. Ayı görüyor. İşte bu şeyin En'am suresinin 76, 77, 78 ve devamı ayetlerinde ayı görünce aa işte bu benim Rabbim diyor. Çünkü gök cisimlerinin kendilerini idare ettiğine inandırılmışlar. O da yok olunca hemen diyor ki ya Rabbi bana doğruyu göstermezsen bak. Ya Rabbi dediği o büyük Rab. Bir büyük Rab var, bir de aracı Rab var. Mesela bir ülkenin büyük yöneticisi var ve küçük yöneticileri var. İnsanlar bu şekilde çok rahatlıkla kandırılabiliyor. Eğer bana gerçeği göstermesen ben kesinlikle bu sapık toplumdan olurdum diyor. O toplumun o puta tapmaları kendisini rahatsız ettiği için. Diyorsunuz ki tamam İbrahim öğrendi artık. Fakat bu defa güneşi görüyor. Sabahleyin doğarken görüyor. Ortaya çıkarken. Aa diyor. İşte bu benim Rabbim. Bu daha büyük. En büyüğü bu. Çünkü gördüğü gök cisimlerinin en büyüğü güneş. Fakat sonra bakıyor ki o da battı. Aa bunların hiçbirisi Tanrı olamaz. Benim Tanrı'ya yani Rabb'e 24 saat ihtiyacım var. Hemen gerçeği kavruyor. Ondan sonra ben yüzümü gökleri ve yeri yaratmış olana çevirdim diyor. Dost doğru. Başkasıyla hiçbir işim olmaz diyor. Ben müşriklerden değilim. Niye müşrik? İşte siz bir gezegeni Allah'ın yetkisine ortak sayıyorsunuz. Şöyle yapmıştır diyorsunuz. Ayı ortak sayıyorsunuz. Güneşi ortak sayıyorsunuz. Ha gerçeği öğrendikten sonra bırakıyor. Ondan dolayı da Allah-u Teala bakın buraya kadar dikkat ederseniz dersiniz ki İbrahim müşrik olmuş. Hayır. Müşrik bilmeden yapmış buraya kadar. Şimdi biraz sonra ayetler okuyacağız. Bugün İslam aleminin 1999.9'unun bu bilmeyenler arasında olduğunu göreceksiniz ayetlerden. vereceğimiz örneklerden göreceksiniz. Yani müşrik olduğu halde müşrik olduğunu bilmiyor. Hani birçok alimi, birçok mezhebi, birçok hocayı Allah'ın yerine koymuş ama bilmiyor. İşte Allah-u Teala kendi merhametini gösteriyor burada. Bakara suresinin 22. ayetinde diyor ki وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Bile bile Allah için endat oluşturmayın. Endat ne demek? Yani Allah'a benzer varlıklar. Allah'ın özelliklerine benzer özellikler veriyorsunuz. Bunlar Allah'la ortak özelliklerde oluyorlar ve bazı konularda ona muhalefet edebiliyorlar. Ama sizin isteklerinizi de ona kabul ettirebiliyorlar. Aracı tanrılar oluyor. Şimdi bu bir psikoloji ortaya çıkıyor. Ha, olabilir mi? Olur. Ha, niye olmasın falan diyebiliyor insanlar. Şimdi bakın şöyle bir düşünün bir de. Bugün işte önce şu şeyi okuyalım. İstersen bu Hud suresinin ilk ayetlerini oku.
Evet. Elif Lam Ra kitabın hükümet ayatuhu sümme fussilet min ledün hakimin habir. Bu ayetleri muhkem kılınmış, yani hüküm içerikli kılınmış ve ayrı zamanda detaylandırılmış, açıklanmış bir kitaptır. Her şeyin iç yüzünü bilen ve verdiği bütün hükümleri doğru veren Allah tarafından.
Açıklamayı kim yapmış?
Allah.
Allah yapmış. Allah indiriyor ve Allah açıklamayı yapıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın yerine inneni lekum.
Ayet şöyle devam ediyor. Ella ta'budu illallah.
Mesela o kısmı okumadı.
Yani ayetlerin hüküm içerikli olmasının yanı sıra Allah tarafından açıklanmış olması Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye.
Onun için böyle yani.
Evet.
Şimdi bakın bu mesela bu ayete tefsirlerde doğru mana vereni bulmak neredeyse imkansızdır. Meallerde de öyledir. Ama Diyanet'in meali doğru mana vermiş. Yani bu açıdan tebrik etmek lazım. Yani bu ayetlere doğru mana vermiş. Her konuda değil. Bakın şöyle söylemiş. Elif Lam Ra. Bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem kılınmış. Sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitap. Niye Allah tarafından açıklanmış? Ne diyor? Başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Başkasına kulluk etmek ne yapar insanı? Müşrik yapar. Çok açık ve net. Yani müşrik olmayasınız diye. Demek ki Kur'an'ı Allah'tan başkasının açıklama yetkisi neymiş? Yokmuş değil mi? Yokmuş. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in açıklama yetkisi var mı?
Yok.
O da yok. Zaten burada şey yapıyor, diyor ki Allah-u Teala Muhammed aleyhisselamın şöyle demesini söylemiş oluyor. İnneni lekum minhu nedirum ve beşir. Ben de sizin için o kitapta olandan uyarıcı ve müjdeciyim. Ben o kitaba uyarım. Başka şeye uymam. Zaten Allah Muhammed aleyhisselama bu konuda da emir veriyor. Mesela şeyde Ahzab suresinin baş taraflarında söylüyor bunu. Mesela diyor ki ey Nebi diyor, yani ilk ayetlerinde ey Nebi Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın, kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. İnnallâhe kâne alîmen hakîmâ. Allah her şeyi bilen ve bütün kararları doğru olandır. Peki ne yapacaksınız? Ne yapacak Muhammed Aleyhisselam? Ve tebi'i mâ yûhâ ileyk bir rabbik. Rabbinden sana vahyedilene uy. İnnallâhe kâne bimâ te'amelûne habîrâ. Çünkü Allah yapmakta olduklarını şeyden haberdardır. Muhammed Aleyhisselam'ın uyuması gereken neymiş?
Kendisine
vahyedilen şeymiş. Biraz sonra örneğini vereceğiz, göreceğiz ki, yani ben Fatih Hoca'ya da söyleyeyim, unutmamamız için de bunu söylüyorum. Muhammed Aleyhisselam'a vahyedilenden başkasına uyulamayacağı için Kur'an dışı vahiyden de gelenek söz eder ve bu konuda herkes ittifak etmiş vaziyettedir. Tam bir icma vardır. Kur'an dışı vahiy. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıkan her şey vahiydir denerek Kur'an'ın yanında bir de sünnet diye bir kavram yerleştirilmiştir. O sünnet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman ulemanın dediği anlamda değildir. Allah'ın bütün nebileri için çizdiği, nebiler dahil herkesin orada olmasını farz kıldığı ana yoldur. Gidilecek.
O anlayış da zaten bize ait bir şey değil, Yahudilerden bize transfer ama edilen bir
çok
şey.
Çok doğru işte. Evet. Yahudilerden gelen tabii. Evet. Talmud anlayışı
evet,
yani.
Evet, evet, evet.
Yani Tevrat onlar için yazılı Tevrat'ın evet. hiçbir anlamı yoktur. Evet. Onlar için esas olan sözü Tevrat'tır. O evet. da şeydir. Evet. Oradan gelmiştir. Evet. O doğru. Şimdi yani işin o tarafı o da. Şimdi burada ikiye ayrılıyor insanlar. Birisi var bilmeden buna uyanlar. Bir de var bilerek uyanlar var. O zaman bu konuyu çok güzel bir şekilde ortaya koymamız lazım. Yani bilmeden uyan, ya ben ne yapayım ben bilmiyorum. Bu da hoca. E ona mecburen ona soracağım. Başka ne yapabilirim ki? Koskoca mezhep imamı, mezhep var, bu kadar kitaplar var, bunlar boşuna mı yazılmış? Yani hiç mümkün değil. Hakikaten bu da, ben bunu da çok normal karşılıyorum. Hani bu tarikatlarla mücadeleye başladığım zaman tek başıma kalmıştım ve kendime şunu soruyordum. Yahu herkes öbür tarafta, ben tek başımayım. Yahu bunların, bu kadar insanların yanlış, benim doğru olmam nasıl mümkün olabilir? Allah Allah, ya ben acaba yanlış mı yapıyorum? Allah'a hamd ediyorum ki elimizde Kur'an var. Açardım Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerini. Okurdum, aha bakardım ki tamam yaptığımdı, peki. Yolumuza devam. Tamam, ben Allah lütfetti, ben şimdi Kur'an-ı Kerim'i bizzat direkt okuyup anlayabiliyorum. Ama vatandaşlar bunu anlayabiliyor mu? Her vatandaş bunu bilebiliyor mu? Yani işte bak, Allah-u Teala bile bile ortak koşmayın diyor. İşte şimdi mesela orada benim durumumu şey yapın, benim psikolojimi düşünün. Mesela deseydim ki, yani herkes bize muhalefet etmeye başladı. Milletin baş tacı ettiği bir kişiydik. Şapkayı alıp da yere atmak gibi herkes bizden uzaklaştı. Ya deseydim, ya canım, yani şey yapmayalım, milleti kırmayalım. Bunların arkasına, bunlarla birlikte olalım deseydik ne olurdu? İşte Allah-u Teala'nın asla istemediği münafıklara uyma işi olurdu. Ve la tudi'il kafirine vel münafikin.
Yani müşterinin memnuniyeti dinde ve nebilerin hayatlarında asla bir kriter olmamış hiçbir zaman.
Olamaz. Zaten bunda iyi dedin gene. Bundan önceki dersimizde de okumuştuk. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i zorlamıyorlar mı? Azıcık da bize şey yap ya. Yani bu kadar da sert olma ya. Ya biraz da yumuşak davran. Ne olacak sanki? Demiyorlar mı? Neydi o ayet-i kerime? İsra suresindeydi.
Evet.
Levla en sebbetnake lekad kitte terken ileyhim şey'en galila.
Ve inkâdü leyeftinûneke anillezi evhayna ileyke.
Ve inkâdü leyeftinûneke
anillezi evhayna ileyke.
Neredeyse sana verdiğimiz vahiyden seni uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Bakın, Muhammed Aleyhisselam demek ki vahiyden uzaklaşamaz. Kendisine vahiyden neyse o. Ama Müslümanların zihnini bozmak için vahiy kavramı da, bu kavramını da bozarak, bir de tıpkı işte az önce Fatih Hoca çok doğru söyledi, Yahudilerin etkisiyle Kur'an dışı vahiy de ittifakla kabul edilen bir şeydir. Öyle olunca da artık şeyin kapısı açılmış oluyor. Şirkin kapısı sonuna kadar açılmış oluyor. Ve İslam alemi tam bir şirk yuvası haline dönüşmüştür. Zaten şeylerde onu da göreceğiz. İşte Muhammed Aleyhisselam ondan sonra ne diyorlar, ne yapıyorlar? Velev la ethebbetnake. Ya Muhammed, o kadar baskı yapıyorlar ki Muhammed Aleyhisselam. Seni eğer sabitlemesek, az da olsa...
Şeydi, Kur'an-ı Kerim sayesinde sabit.
Kur'an sayesinde. Evet. Başkası mümkün değil. Evet. Hakikaten mesela benim üzerimde olan baskıları Onun çoğunu benim evladım bile bilmez yani. O kadar baskılar uygulamışlardır ki. Ama Cenab-ı Hak o kadar büyük güç ve kuvvet veriyor ki yaşamayan bilmez bunu. Açıyorsun Allah'ın kitabından da gerçekleri görüyorsun. Bakıyorsun koskoca büyük büyük alimler seni şey yapıyor. Allah Allah, çok saygı gösterdiğim insanlar. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın vermiş olduğu destek müthiş işte. Muhammed Aleyhisselam'a verdiği desteği onun yolunda gidenlere de veriyor. Ama tek şeyimiz var, doğru yoldan ayrılmamak. İşte bu da bir psikolojidir. Evet. Allah'a teslimiyet psikolojisidir. Evet. Tamam ama ya artık beni bunalttılar. Yeter ya, yeter. Tamam kardeşim, ne diyorsanız öyle olsun. Deseydi Muhammed Aleyhisselam, iden
لَاَزَّقِنَكَ دُعْفَ الْحَيَاتِ وَدُعْفَ الْمَنَاتِ.
O zaman sana kesinlikle bu hayatın kat cezasını, ölümünde iki kat cezasını tattırırdık. Yani cehennemde herkesin tattığı en ağır cezanın iki katını sana verir.
Sümme la tecidu
illa nasira. Dünyada da öyle verirdik. Sümme la tecidu
leke
aleyna nasira. Seni destek, bize karşı seni destekleyecek hiç kimse de bulamazsın diyor. Evet. Hiç mümkün değil. İşte burada bu konunun yani şeyini çok iyi kavramak zorundayız. Psikolojisini. Mesela şimdi az önce dedim ki bilmeyen insanlar ne yapsın? Diyor ki tamam, ben diyor şu mesele uyarsam dinimi daha iyi yaşarım diyor. Yani şu, ben şu alim çok beğeniyorum, çok seviyorum, çok iyi bir insan. Ben onun dediği gibi yapmaya çalışıyorum ki yanlış yapmayayım. Tamam. Der. Bak mesela Allah-u Teala şeyde bu psikolojiyi bize şeyde anlatıyor. Zümer suresi, yani Kur'an-ı Kerim 39. suresinde. İstersen orayı da sen oku.
Bu şeyi, müşriklerin o şeyini mi hocam? Ellezine
tekezzun. Adam müşrik de, yani müşrik olduğunu bilen var, bilmeyen var. Bilmeden diyor ki ya bu alim yalan söyleyecek değil ki, işte tarikata da gidebiliyor, başka yere de gidebiliyor, gerçeği bilmiyor. Diyor ki ya olur mu, bak bu adamlar Allah için her şeylerini yapıyorlar, kendilerini de feda ediyorlar falan diye düşünüyor yani. Yani İbrahim Aleyhisselam gibi yanılmış olabilir yani, mümkündür, evet.
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ. Yani Allah'ın dününde veliler edinenler, bir takım aracılar edinenler.
Ya evliya, yani kendi samimi dostları diyor, ben bu adam dosttur, Allah'ın da dostudur diyor.
Yani min dun o, yani Allah'ı bırakıp değil yani.
Allah'ı bırakmıyorlar. Evet. Min duni demek. Evet. Yani mesela şöyle düşünecek, aşağısında. Mesela şu tavan. Tavanın aşağısı benim de üstüm. Ben şimdi ne kadar şey yapsam tavana yetişemem. Evet. Bu da şey, ben ne yaparsam yapayım ben Kur'an ayetlerinden anlayamam ki. Ben bu adam gibi yapamam ki. Yani bu adam gayet iyi biliyor. Mümkün değil. O zaman ben bunu aracı koyayım. Niçin yapıyor bunu?
Mâ ne'buduhum illâ liyukarribûnâ ilallâhi zülfâ.
Bak, mâ ne'buduhum kelimesiyle ben sana, yani bizi dinleyenler adına soruyorum. Mâ ne'buduhum, biz onlara kulluk etmiyoruz. Şimdi kulluk etmiyoruz'u Müslümanlar üzerinden düşünelim. Bugün mesela Allah dedi ki ayette, açıklamayı, yani Hud suresinin 2. ayetinde açıklamayı Allah yapıyor. Muhammed Aleyhisselam dahil hiç kimseye açıklama yetkisi vermemiş. Niye vermemişti? Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Allah'tan başkasına kulluk etmek ne olmuş oluyor? İşte bugün mesela mezheplerin tamamından Allah'ın ayetlerini açıklama, oradan hükümler çıkarma, içtihat yapma yetkisine sahip olmadığını kabul eden bir tek alim biliyor muyuz, bu kitaplarda var mı? He? Peki Kur'an'ı açıklama yetkisine sahip olmadığını kabul eden bir tek tefsirci var mı? Tefsir ilmi Kur'an'ı açıklama ilmi deniyor değil mi? Allah bu yetkiyi kendinden başka birisine veriyor mu? Vermiyor. Ne oluyor o zaman? Şimdi mâ ne'buduhum derken ne yapmış oluyor bir Müslüman? Şeyin, o mezheplerin ortaya çıkarmış olduğu hükümleri boyun eğiyor. Tamam, baş üstüne diyor. Demek ki işte bu farzdır diyor, tamam farzsa farz. Haramdır diyor, tamam haram. Mekruhtur diyor, tamam mekruh. Nedir bu? O mezheplere kulluk değil midir bu Hud suresinin ikinci ayetine göre? Peki niye kulluk ediyor bunlar? يُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ Allah'a daha çok yaklaştırsınlar. Yani ben daha yanlış yapmayayım diye, sonra yanlış yapabilirim diyor.
Allah rızası için şirk koştuğunu.
Allah rızası için şirk koştuğunu söylüyor. Allah rızası için ben bu adamlara uyuyorum diyor. İşte bakın dikkat edin. Gerçekten şimdi mesela bu dersi gidin tüm dünyanın İslam alimlerine anlatın. Ne yapacaklar? Şimdi dolayısıyla yani burada bir psikoloji ortaya çıkıyor ve bu insanlara Allah'ın ayetlerine gelin dendiği zaman ne yapıyorlar? Asıl bu konuda benim çok dikkatimi çeken ki üç derstir, yani iki, bundan önceki iki derste okuduk, bu şimdi bu derste de okuyalım. Nisa suresinin 60. ayeti. Şimdi bakın, bugün Allah'ın ayetlerini açıklamaya yetkili olduğunu inanan kişiler kendini Müslüman saymıyorlar mı? Allah bu insanlara ne yapıyor? Kendini ilah yapan kişi sayıyor değil mi? Evet. Ayetlerde. Peki bunlara ne diyor Nisa suresinin 60. ayetinde? Şöyle diyor, diyor ki أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandığını düşünenler, o kanaatte olanlar. Peki ne yapıyorlar? يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ Yok. يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ Tağutla muhakeme olunmak istiyor. Yani problemlerini tağutlara çözdürmek istiyorlar. Tağut nedir? İşte sınırları aşan insanlar. Sınırları aşan insanlar kim? İşte usul koymuş. Mesela Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün nebilere kitap ve hikmet indirdiğini söylüyor. İşte onu Âl-i İmrân suresinin 81. ayetinde söylüyor. Bütün nebilere kitap ve kitapla birlikte hikmet indirdiğini de söylüyor. Ondan sonra şeyde Ahzab suresinin 38. ayetinde de sünnetin bütün nebilere Allah'ın farz kıldığı bir yol olduğunu söylüyor. Bütün nebilere, sünnetin bütün nebilere farz kıldığı yol olduğunu söylüyor. Şimdi bir alim kalkıyor, işte İmam Şafii olarak bize gösteriliyor, gerçekten o olmayabilir. Onun kitabına sonradan sokuşturulmuş olabilir. Ki ben şahsen büyük, çok büyük bir ihtimalle öyle kabul ediyorum ama bugün bunu söylememiz mümkün değil. Ancak Allah'ın huzurunda ortaya çıkar. Çünkü biz bakıyor bir kitap geliyor, Er-Risale diye. Yazarı İmam Şafii değil diyemezsin ki. Değil diye ama bizim için önemli değil. Bu İmam Şafii'ye bir iftira değil. Bir İmam Şafii diye o kitabın üzerinde yazan İmam Şafii kimse o. Şimdi bakın, Allah bütün nebilere hikmet indirdi mi? Bu hikmet İslam aleminde yok oluyor. Orada diyor ki, işte kendisine güvendiğim alimlerden birisinin söylediğine göre hikmet sünnettir. Yahu Allah sünneti tüm nebiler için koymuş olduğu gidilmesinin onlara farz kıldığı bir yol olduğunu belirtiyor. Ve Nisa suresinin 25-26. ayetinde de bütün insanların o yola girmesini istiyor. Bütün insanların oraya girmesini, hepimizin oraya girmesini istiyor. Bunun Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulamalarıyla ne alakası var? Ondan sonra sünnet diyor. Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri ve uygulamalarıdır diyor. Bunu kimden öğrendin ya? Ondan sonra diyor ki bu da Allah'ın vahyidir. Kitapla sünnet arasında hiçbir fark yoktur. Şimdi bütün bunlar birer iftira değil mi? Ondan sonra diyor ki kitap sünneti, sünnet kitabı neshetmez. Ne demek? Aralarında bir saldırmazlık anlaşması var. Sen benim işime karışma, ben de senin işine karışmayayım. Bunu dedikten bir iki sayfa sonra diyor ki efendim diyor işte Allah-u Teala Nisa suresinin 15. ayetinde işte şey yapıyor, zina, 4 şahitle zina yaptığı tespit edilen kadının ev hapsinde tutulmasını, Allah'ın biri ulaşıncaya kadar tutmasını emrediyor ve onu açıklayan ayetler Nur suresine geliyor. Ama bu ayetler hiçbirisinin umurunda değil. Çünkü İslam'da rejim cezası diye bir şey yok. Bu rejim cezası Tevrat'ta var, şeyde var. Onu Müslümanların şey kitaplarına yerleştirmek için müthiş bir Yahudi organizasyonu yapılıyor.
Çünkü tasdik ilişkisini kesecek.
Tasdik ilişkisini kesecek.
Eğer Kur'an onu o rejimi kaldırdı derse son beklediği kitap gelmiş olacak.
Evet. Kaldırdı derse gelmiş olacak. Kaldırmamış olacak ki güya Muhammed Aleyhisselam demiş ki haşa bunu söyleyen kesinlikle kafir olur. Benden alın, benden alın. Allah onun için bir yol koymuştur. İşte bekarlar zina ederse, bekarlar zina ederse 100 kırbaç ve 1 yıl sürgün. Evli zina ederse ondan sonra şey taşlamayla öldürme şey yapılır. Nerede var bu? Ve bu bütün mezheplere yerleştirilmiştir. Bugün bütün mezhepler bu dediklerimi %100 kabul ederler. Onun için Kur'an birinci delil, sünnet ikinci delil, lafta ikinci delildir. Birinci delil o sünnet dedikleri şeydir. Bakın öyle bir şey ki %100 Kur'an aykırı olmasına rağmen mesela şeye Ömer radıyallahu anh'da bir laf söyletirler. İşte güya bu Kur'an-ı Kerim'in bir ayetiymiş bu rejim. İşte onu yazmamışlarmış. Yahu bu Ömer'i kafir yapar. Sahabenin tamamını da kafir yapar. Ya bu Kur'an senin kontrolünde mi? Bu Allah tarafından korunmuş bir kitap. Allah bunun korumasına kimseye bıraktığı yok. Onun için bakın öyle bir yapı oluşturulmuş ki İnanılması mümkün değil gerçekten.
Sünnetü kadiyetün alel kitap diyerek de taçlandırmışlar bu yapıyı.
Bir de işte o söylediğin çok doğru. Şey yapıyor, sünnetü kadiyetün alel kitap diyorlar. Yani sünnet son sözü söyler. Evet. Kur'an son sözü söylemez. Evet. Dikkat ediyor musunuz? Kavramlarla oynanmış, içeriklerle oynanmış, yeni bir din oluşturulmuş. Şimdi bu din, bu dinde o kadar çok insan taşlanarak öldürülmüş ki. Halbuki böyle bir şey yok. Yani nereden çıkarıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Neyse bunun üzerinde fazla durmayacağız. Asıl bir başka bir örnek vermeye çalışıyoruz. Şimdi yani şey var. İşte icma demişler. Hristiyanların konsil kararları gibi aldıkları bir takım kararlarla yeni bir yapı oluşturmuşlar. Kıyas demişler. O kıyas da öyle bir kıyas ki tekilden tekile kıyas, değil mi? Sen o konuda doktora yaptın. Yani, İstersen onu kısaca bir özetle.
Yani bugün mantıkta ve felsefede asla bir bilim üretme kaynağı olarak görülmeyen, çok zayıf ve zanni bir delil olan analoji, yani bir olaydan bir başka olaya ikisi arasında tamamen yine kişisel, subjektif bir kanaate göre benzerlik kurup hükümde onları eşitlemek. Oysa Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında bizi yaratan yüce yaratıcı bütün hükümlerde benzerliği değil, aykırılıkların temel ilke olduğunu gösteriyor. Bütün hükümlerde zaten öyle yani. Kevni ayetlerde de öyledir. Benzerliklerden değil de farklılıklardan hareket ederek hükümler konulur. Oysa kıyas dediğimiz şey de bu konuda bir hüküm var. Şu olay da bu konuya benziyor. Dolayısıyla bu hükmü de buna uygulayalım. Hangi açıdan benziyor? Bana göre şu açıdan benziyor. Ya ama milyarlarca benzerlik olabilir. Bir tanesi farklılık ifade eder, o farklılık hükmü farklı kılar.
Mesela seninle benim aramda benzerlikleri saymakla bitirmek mümkün mü? Sana Fatih denmesi, bana Abdülaziz denmesi benzerlikten mi, farklılıktan mı kaynaklı? Ama şimdi siz bunu tutar da yok sayarsanız, o zaman yani hayat tamamen alt, her şey alt üst olur. Benzerlikten hareket edilmez ki, farklılıktan hareket edilir. Dolayısıyla şimdi gerçekten öyle bir yapı oluşturulmuş ki, şimdi bugün Müslümanlar şu noktaya gelmişlerdir. İstersen o ayette de şey yapabiliriz. Ve izâ gîle lehumüttebiû mâ enzelallah. Dense ki onlara, Allah'ın indirdiğine tabi olun. Ne yaparlar? Kâlu bennettebiû mâ elfeyni aleyhi âbâ'ana. Hayır. Babalarımızı hangi şey üzerinde bulmuşsak biz ona uyarız derler. Ne demek yani? Bir ben mezhebime uyarım. Beni ilgilendirmez başka şey. Peki şu soruyu sorsana. Evelev kâne ebâhum lâ yâkilûne şey'en ve lâ yehtedûn. Ya babaları bir bağlantıyı yanlış kurmuşlarsa ve doğruyu görememişlerse, çok iyi niyetli olabilirler. Hata da yapabilirler. Kim hata yapmaz ki? Allah'ın nebileri de mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Bedir Savaşı'nda iki büyük günah işlemiştir. Gelenek hiçbir nebiye günah işletmez. Çünkü nebi günah işlemeyecek ki hocalar da biraz kutsallaşsınlar. Yani yoksa hocalar kutsallaşamaz ki. Millete elini uzatıp da öptüremez. Efendim böyle özel elbise giyerek hava atamaz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir özel elbisesi var mıydı? Hiç namaz için efendim başına örttüğü özel bir şey var mıydı?
Yani mescide, Medine'ye ilk kez gelenler mescide girdiğinde bakıyorlar ve şu soruyu sormak zorunda kalıyorlar. Muhammed hanginiz? Yani onu diğerlerinden ayıran ne bir giysi, ne bir tarz, ne bir yüksek platform, ne şu ne bu.
Ama bugün öyle mi? Şey yapıyor, imam başına sarık sarıyor. O sarık tamamen bir Yahudi sarığı. Ve mesela o altındaki şey vardır. Ne diyor onun altındaki şeye? O kırmızı oluyor ya.
Fes mi? Ha,
fes kısmı. O da şeyden 19. asırda Malta'dan gelmiştir. O zamana kadar Osmanlı'da yoktu böyle bir şey. Yani yok bir de cübbe giyiniyor. Bu ne ya? Bu ne kardeşim ya? Bir gün hacdan gelirken karayoluyla Ürdün'ün bir kazasında cuma namazını kıldık. Baktım imam normal bir kıyafette çıkmış hutbe okuyor. Öyle bir hoşuma gitti ki. Ya ne güzel dedim. Demek ki doğru hutbe okuyanlar da varmış. Evet şimdi yani bu konuları çok iyi kavramak zorundayız gerçekten. Mekkelileri müşrik diye suçlamak kolay. Mekkelilerin de Kur'an-ı Kerim yoktu. Allah'ın kitabı yoktu. Evet doğru yolda mıydılar? Değillerdi elbette. Bu ayrı bir konu. Ama bugün elinde Kur'an olmasına rağmen İslam alemi şirkin dibine vurmuştur. Boşuna bu sıkıntılar çekilmiyor. Bak mesela Araf suresinin şöyle İkinci ve üçüncü ayetlerine bakalım. Diyor ki Allah-u Teala, bu sana indirilen bir kitap. Muhammed Aleyhisselam'a. Ondan dolayı içinde bir sıkıntı olmasın. Çünkü bu kitap uyduğu zaman toplumuyla şey yapmış oluyor. Arayı aşmak zorunda kalıyor. Peki, tüm müminler için de akılda tutulması gereken, unutulmaması gereken bir bilgidir. Peki Kur'an'ı bilgi olarak mı kafasına yerleştiriyor bugün Müslümanlar? Ezber olarak mı? Ve beni şoke eden şey, Arapların da bunu kafalarını ezber olarak yerleştirmiş olmalarıdır. Yani burada defalarca anlattım ama yeri gelmişken gene anlatayım. İşte Medine'ye bir ilmi toplantı için gittiğimde işte demişlerdi ki ya işte çok meşhur bir alimleri bu zat seninle görüşmek istiyorsun ne dersin? Tamam dedim. Görüşelim. Böyle bir vakıfta Buharalılar Vakfı diye bir vakıf vardı orada caminin yanında. Mescid-i Nebevi'nin yanında. Bir yatsı namazından sonra oraya gittik. Medine uleması, üniversitenin hocaları falan gelmişlerdi. Orada bana dedi ki sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin vahiy olmadığını söylüyormuşsun. Doğru mu dedi. Yani Kur'an'ın dışında vahiy yoktur diyormuşsun dedi. Elbette öyle dedim. Aksi var mı? Tabii ki var dedi. Nedir dedim. Onlar da işte az önce Fatih Hoca'nın dediği gibi es-sünnetu kadiyetun alel kitap derler. Bunu söyleyen de onların en üst seviyedeki alimlerinden. Öyle sıradan birisi değil. İşte sünnet son sözü söyler diyorlar. Yani sünnet kavramını tamamen bozmuşlar. Ondan sonra tamam dedim. Delili ne dedim. Ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyu yuha. Necm suresinin 3. ayeti değil mi?
Ha.
İşte dedi o Muhammed Aleyhisselam kendi havasından konuşmuyor. Yaptığı konuşma kendine yapılan vahiydir. Yani ne? Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıkan her söz vahiydir. Yani bir çeşit Allah'ın konuşturduğu bir kişidir. Yani kendi başına konuşan bir insan değil. Ağzından ne çıkarsa vahiydir. Peki. Ama bunu şöyle diyorlar. Din adına çıkanlar vahiydir diyorlar. Tamam öyle. Öyle kabul edelim. Yani dinle ilgili olarak söz ve uygulamaların hepsi vahiydir diyorlar. Peki dedim. Bu ayetin devamını bir okur musun? Allemehu şedidul kuva diye. Yani o çok güçlü olan ona öğretti bunu diyor. Öğretilen bir şey başkadır değil mi? Ağızdan konuşmak başka bir şeydir. Peki o çok güçlü olan kim dedim. Böyle yaptı. Şaşırdı böyle. Ondan sonra devam ayetleri okuyalım. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın ilk vahyi aldığı yer anlatılıyor orada. Necm suresinde. Ve diyor ki orada Allah-u Teala evet. Bak işte Necm suresinde diyor ki şeyde o şey bak şuradan tamam şey yapayım da işte burada da Diyanet'te ona üstün güçlere sahip muhteşem görüntülü Cebrail öğretti demiş mealde. Tamam güzel. Cebrail'in öğrettiği şeye siz vahiy gayrimetli demiyorsunuz değil mi? Tamam. Ondan sonra da Allah burada o en yüksek ufukta bulunurken Mekke'nin en yüksek ufku Hira Dağı'dır. Yani Hira Mağarası'nın olduğu dar Nur Dağı. Bugün etrafta büyük binalar yapılmış ama gene de bakın hatta internete girin Mekke'nin en yüksek tepesi. Peki orada indirilen neydi? Sonra birkaç daha konuşma yaptık daha sözün başında. Ondan sonra adam şöyle yaptı. Ne tevakkafuna ya Şeyh Abdülaziz ne tevakkaf hâdâ kumpîtul bedâye tefeccar. Ya Abdülaziz Bey lütfen burada duralım. Bu bilgisayar patlamaya başladı. Çünkü ben de şaşırtan şey yani Allah'a şükür yani 20 yıl kadar yani onlarla çok sayıda ilmi toplantıda beraber olduğum için biliyorum. Ya Kur'an'ı ezberliyorlar ama bilgi olarak kafalarına yerleştirmiyorlar. Bugün Müslümanlar da öyle değil mi? Bir musiki parçası gibi. Ya sen o işte ha'yı şöyle telaffuz ettin, gaf böyle olacak. Allah Allah. Ya içeriğini kafana yerleştirsene kardeşim. Şimdi sonra mesela bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bize verdiği çok net bir şey de var. Yani zaten hepsi de net. Bir sürü örnek var. İşte Mücadele Suresi'nin son ayetinde 12. ayeti olacak. Sondan bir önceki ayetinde Medine'den gelen hicret edip gelen kadınlar. O kadınlar da Medine'den gelmişler. Bugün olsa onlar yanında erkek yok, gelme derler ki.
Mümtehine
suresi. Ha, yanlış söyledi. Mümtehine, evet. Mücadele değil. Mümtehine suresi, evet. Kaç, 60 mıydı?
12. ayet,
60. sure. 60. sure, tamam. 12. ayette Mümtehine suresinde onlarla Resulullah'ın yaptığı, yani nebi sıfatıyla yaptığı sözleşmede وَلَا يَعْس۪ينَكَ ف۪ي مَعْرُفٍ Mağrufta sana isyan etmeyecekler. Ne demek mağruf? Söylediğin Kur'an'a uygunsa sana karşı çıkmayacaklar diyor. Peki Ahzab suresinin 37. ayetinde de Muhammed Aleyhisselam'ın yanında yetiştirdiği, evlatlık olarak büyüttüğü Zeyd, eşi Zeynep'i boşamış. Muhammed Aleyhisselam abi, boşadığınız zaman iddet süresi içerisinde geriye dönme hakkı var kocanın. Ona baskı yapıyor, eşine dön, Allah'tan kork, Allah'a karşı yanlış yapma diyor, o da dönmüyor. Çünkü bu yetkiyi bana Allah vermiş, sen karışamazsın diyor. Ve Allah da onu oraya koymuş. Allah orada Zeyd'i değil, Muhammed Aleyhisselam'ı suçluyor. İnsanlardan korkmuyorsun, Allah korkuyorsun, Allah'tan korksana da Allah'tan korkman daha uygun değil mi diyor. Ondan sonra mesela bir başka örnek, yani Kur'an-ı Kerim örneklerle doldur da bunların hepsi yok sayılır gelenekte. Yok sayılır. İşte az önce söylediğim gibi şey, mesela Enfal suresinin 67. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'ın ashabıyla birlikte Kur'an'a aykırı davranış yaptığı çok net bir şekilde ve büyük günah işlediği net bir şekilde anlatılır. E peki hani ağzından çıkan hepsi vahiy ise ve mesela Nisa suresinin bakın 176. ayetini açayım ben size. Diyor ki burada senden fetva istiyorlar. Senden Muhammed Aleyhisselam'a gelip fetva soruyorlar. De ki kelale konusunda fetvayı size Allah verir. Kelale kimdir? Şeyde işte burada zaten anlatıyor, yani babası, annesi ya da annesi babası yokken, evladı da yokken ölen bir kişinin miras paylaşımı. Evladı yok, annesi babası yok. Kardeşlerine düşer. Bu Nisa suresinin 12. ayetinde ana bir kardeşlerin hükmü var. Ama baba bir kardeşlerin hükmü yok. O kelaleyi sana soruyorlar. Yani baba bir kardeşlere ne düşecek? E şimdi orada ince bir matematik var. Onu yaparsanız bulursunuz ama Allah-u Teala diyor ki de ki kelale konusundaki fetvayı size Allah veriyor. Yani ey Muhammed, sen ve seninle birlikte olacak olan kişiler kelale ile ilgili konuda eğer bir hüküm şeyde ilgili ayetleri yorum şey yapacak olsanız, birleştirip Allah'ın yaptığı açıklamaya ulaşmaya çalışsanız hata edebilirsiniz. Onun için açıklamayı Allah yapıyor. Sonda da diyor ki yübeyyinullahu lekum en tadillu. Dalalete düşersiniz, yanlış yola girersiniz diye bunu Allah size açıkladı. Başlarında Muhammed Aleyhisselam var ve zaten Kur'an'ın açıklamalarına ancak bir ekiple ulaşılır. Bütün derslerimizde tekrarlıyoruz. Fussilet suresinin 3. ayetini hep şey yapıyoruz. Bu bir kitaptır ki ayetleri bilenler topluluğundan oluşan bir topluluk için Kur'an Arap diliyle indirilmiş, Kur'anlar halinde açıklanmıştır. Arapça Kur'anlar halinde açıklanmıştır. Onun için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de tek başına açıklamaya ulaşamaz. Mutlaka etrafında yetiştirdiği kişiler olması gerekiyor. Orada diyor ki bak, soru tek kişiye soruluyor. Bu da çoğula dönüşüyor. Dalalete düşersiniz. Yanlış yaparsınız diye açıklamayı Allah yapıyor. Peki şimdi size soruyorum. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin içine dini konulardaki sorulara cevap olsun, şu olsun, bu olsun, o Allah'ın vahyi ise, yani Cebrail'in getirdiği dışındakiler de Allah'ın vahyi ise, burada suçlanacak olan Muhammed Aleyhisselam mı, Allah mı? Ha? Ben ne yapayım ya Rabbi? E sen böyle demiştin. Ben kendi ilmen konuşmuyorum ki. Benim ağzımdan çıkan hepsi vahiydir. Haşa. Bakın ayetler saptırılarak din ne hale geliyor, görüyor musunuz? Ve Muhammed Aleyhisselam ilahlaştırılmıştır. Bugün İslam aleminde onu ilah saymayan tek bir mezhep yoktur. Ama hiçbirisi ona ilah demez. Az önce Fatih Hoca'nın dediği gibi onun söylediği sözler Allah'ın sözlerinden de üstündür. Ve bu faaliyeti de Muhammed Aleyhisselam hayattayken Yahudiler başlatmıştır. Ali İmran suresinin 78 ve devamı ayetlerinde Allah bunu anlatır. Ama bütün bunların da üstü kapatılmıştır. Peki şimdi burada bir şey söyleyeceğim bir şey yoksa örneğe geçelim mi?
Olur.
Var mı söyleyeceğin söz?
Yok.
Bakın şimdi ben size bir örnek vereyim. Bugün mezheplerin %100'ünde Şii-Sünni ayrımı yok. %100'ünde çocukların evlendirilmesi kabul edilir. Evlenme yaşı diye bir yaş yoktur. Yani sıfırdan itibaren olabilir. Hatta ana rahmindeyken erkek doğarsa, kız doğarsa şartıyla evlendirilmeler bile kabul edenler vardır. Şimdi bunlar bu hükümlerini dört delil dedikleri deliller var. Bütün mezheplerin ittifak ettiği kitap, sünnet, icma, kıyas. Bir de başka deliller var. İşte onlar da şey yapmayalım. Bir ana delilleri şey yapalım. Şimdi çocukların evlendirilmesi konusunda bu dört delilden de bu dört şeyden de delil getiriyorlar mı Fatih Hocam? Yani Kur'an'dan delil getiriyorlar. Hangi ayeti delil getiriyorlar?
Talak suresindeki vellâ ilem yahitna ayetini.
Yani dördüncü ayetinde bak Talak suresinde boşanmış kadınların bekleme süresinden bahsediyor. Eğer adet görüyorsa onu Bakara 229'da Allah 3 temizlik dönemi diye beklemesi, ondan sonra bir başkasıyla evlenmesi konusunda hüküm koyuyor. Bu Talak suresi 4. ayette de adetten kesilmiş ya da düzenli adet görmeyen hanımlar. Onların 3 ay beklemesi gerektiğini söylüyor. Bir de hamile ise doğuma kadar beklemesi gerektiğini söylüyor. Yani ikinci bir eşle, ayrıldığı eşten başka bir eşle evlenebilmesi için. Şimdi burada bu konuyla ilgili bellâ ilem yahidne adet görmeyenler ifadesine henüz adet görmeyenler anlamı verilerek bak mesela gerçi Diyanet onu değiştirdi. Az önce ben size gösterdim bu mealde Hud suresine doğru mana verilmiş. Ama maalesef bu çocukların evlendirilmesine delil getirilen ayete tüm tefsirler, tüm mezhepler asla kabul edilemeyecek bir anlam vermişlerdir. Hiç mümkün değil. İşte henüz adet görmeyen anlamını vermişlerdir. Bakın şimdi ben buradan 65. sureyi açayım da. Bakın işte şimdi 65. Talak suresini açtım. 4. ayette kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler. Bunu çocuktan başka bir şey anlamak mümkün mü? Henüz adet görmeyenler. Hususunda tereddüt ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. Peki bekleme süresinin de yani iddet bekleyebilmek için karı koca ilişkisi de şarttır. Onu da Allah-u Teala Ahzab suresinde bize açık ve net bir şekilde bildirmiştir. Yani adet bekleme durumunda olmayan kişilerin şeyi gerekmez. 49. ayet Ahzab suresi 49. Yani kocasıyla cinsel ilişkide bulunmamış olan birisinin adet beklemesi gerekmez. Bakın gene Diyanet'in mealinden size okuyayım, dikkat edin. Ey iman edenler, mümin kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan kendilerini boşadığınızda, ne demek dokunmadan? İlişkiye girmeden değil mi? boşadığınızda onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. İlişkiye girmeden boşanırsa iddet diye bir şey yok değil mi? Peki orada henüz adet görmeyenler 3 ay bekler diyorlarsa onunla ilişkiye girmiş olma şartı yok mu burada bu ayete göre? Yani maalesef düşünmez İslam alemi. Kur'ansız bir din var ortada. Dikkat edin bakın. İşte küçük çocukların evlendirilmesini bırakın, o küçük çocukları, onlarla ilişkiye bile Kur'an delil getirilmiştir. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi hadi bakalım, kitaptan delili var mı? Var, işte ayet. İşte ayet. Buna karşı çıkan Ebu Bekir el-Asam vardır. Asam işte sağır anlamına geliyor. Diyorlar ki dalga geçiyor. Tabii o sağırın teki. Başka kimse karşı. Sadece o değil. Ben şahsen bunların aynı yanlışta birleşmek imkansızdır. Yani her zaman size şey yapıyorum. 2 kere 2 kaç etmez desem hepinizin aynı rakamı söylemeniz mümkün mü? Biriniz 5 dersiniz, biriniz 3 dersiniz, biriniz 7 dersiniz. Herkes bir şey söyler. Etmez. Saymakla bitmez. Ama hepiniz aynı rakamı söylüyorsanız bir merkezden yönetiliyorsunuz demektir. Dolayısıyla bu mezheplerin kendiliğinden oluşmuş olması imkan ve ihtimal dışı. Bu kitaplardaki ifadeler de öyle değil. Bunlar mutlaka yani bir zamanlar şey yapılmıştır. Tek bir merkezden oluşturulmuştur. Mesela işte defalarca söylüyorum, namaz vakitleri konusunda yıllardır bu kadar açık ve net çalışmamıza rağmen, Diyanet'teki dünya kadar belgede imzamızın olmasına rağmen, herkesin gözüyle göreceği şekilde olmasına rağmen bugün arkasında devlet olduğu için Diyanet'e bunu kabul ettirebiliyor muyuz? Peki bu arkasındaki bu devlet mesela bu yapısıyla bizi konuşturmak istemezse pekala konuşturmaz. Peki bugün bu yapılıyor da eskiden yapılmıyor muydu? Eskiden devlet başkanlarına tanrı yetkisi verilmiştir. Bu kitaplarda biz derslerimizde çok şey yaptık burada. Dolayısıyla bunlar tek bir merkezden değiştirilmiş olur. Yoksa o alimlerin bunu yapması imkansız. Çünkü aynı yanlışta birleşme olmaz. Şimdi bu insanlar bakın Kur'an-ı Kerim'den ayete delil getirirler. Peki Allah-u Teala ne diyor? Ben şimdi şey yapacağım, ben size yine o az önce anlattığım şeyde Medine-i Münevvere'nin yine ileri gelen alimleriyle oturduk, konuşuyoruz. Birisi çocukların evlendirilmesinden bahsetti. Dedim nereden çıkardınız ya çocukların evlendirilmesini? İşte bundan 20 seneye yakın bir önce diyelim yani 2005 yılı olması lazım. Dediler ki, dedim ki ya bütün mezheplerde var. Olur mu? Dedim ki ben mezheplerde yok demedim. Mezheplerde tabii ki var. Ben İslam'da yok dedim. Şimdi onlar beni yakından tanıdıkları için bunu pek şey yapmıyor. Yani pek rahatsız olmuyorlar böyle cümlelerden. Orada da hadiste önde gelen oğlum ne demek dedi ya? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeyle 6 yaşındayken Ayşe validemiz evlenmedi mi? Şimdi bak bunda delil getiriyorlar mı? İşte hadisse hadis buyur.
Hadis dediğinde bu.
Peki. Orada dedim ki başladık şimdi. Onlara dedim ki bak içinizde en iyi Arapça bileniniz hanginiz? Bunlar en tepe hocalar. Size garip gelir ya. Orada birisine der ki bu en iyi Arapça bilen. Gel bakayım dedim. Bana şu ayeti okudum ona. Dedim bak Allah-u Teala diyor ki hatta orada önce şunu söyledim. Kur'an-ı Kerim'de nikah çağı diye bir kavram var mı dedim. Öyle şey olur mu? Yok tabi dediler ya. Hepsi ittifakla yok. Yok dediler. Peki vebtelül yetâme hatta idâ belegun nikah ne demektir? Yetim çocukları nikah çağına ulaşıncaya kadar zorlu bir denemeden geçirin diyor Allah. Burada nikah çağı ne demek? Böyle yap. Aa, varmış ya. Ya biz bu ayetleri talebelere hep okutuyoruz, hiç düşünmemiştik. Çünkü düşünmeden okutuluyor. Kur'an uyulması gereken kitap değil maalesef. Ondan sonra dedim ki peki içinizde dedim en iyi Arapça bilen kimse gelsin. Geldi yanıma. Ondan sonra şey yaptım, dedim ki bak bu da diyor ki şey yaptığı zaman, reşit olduğu zaman mallarını verin onlara diyor. Şimdi reşit olduğu zaman, reşit diye bak, büluğa erdiği zaman demiyor. Nikah çağına geldiği zaman demiyor. Nikah çağına geldiği zaman yani ne çocuğu olabilecek yaşa gelir ama daha henüz malını doğru düz yönetecek durumda olmayabilir. Reşitse, olgunlaşmışsa onu anladığınız zaman mallarını verin diyor. Ha tamam. Şimdi bak bu kendisine mal verilen erkek ve kadın. Şu ayete bak dedim. Ve etün nisa'a sadukatihine nihle diyor. Kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin. Veren kim? Erkek. Peki çocuk olsa bu verebilir mi?
Reşit olmasın.
Yok. Reşit olacak ki malı alsın da malı kullanabilsin. Yok. Peki bu kadının kendisi alıyor. Bu malı alabilmek için reşit olması gerekmez mi? Evet. Evet. Ondan sonra Allah-u Teala diyor ki فَاِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُولُهُ هَنِيَمْ مَرِيَا. Böyle kendi arzularıyla size o mehirlerinden verirlerse, zorla değil, onu afiyetle yiyebilirsiniz diyor. Böyle, tabi buradan bir hikayet daha gösterdim şimdi, vakit daraldığı için şey yapmıyorum, böyle yaptı. Kalktı ya, bu ne ya dedi, bu ne? Ya şey de, buluğa ermek de yetmiyormuş, reşit olmak gerekiyormuş. Şimdi hocaların hepsi Arapça bildikleri, Arap oldukları için ya konu bu kadar açıkken nasıl çocukların evlendirilmesi fetva verilmiş? Bu mezhepler bunu nasıl yapmış? Dedim onu da siz araştırın. Ben tarihçi değilim. Siz koskoca üniversitesiniz. O tarih kısmını da siz araştırın dedim. Şimdi bakın bir de şu ayete bakın. Bakın Allah diyor ki burada Nisa suresinin 20. ayetinde. Bak mehri alan kimmiş Fatih Hoca? Sen dinleyiciler adına cevap ver. Mehri alan kim? Kız, kadın neyse. Veren kim? Erkek. Bak burada ne diyor burada? Nisa suresinin 20. ayetinde diyor ki bir eşi bırakıp bir başka eşle evlenmek isterseniz. Bakın bugün boşanma, Kur'an'da boşanma da kolaydır, evlenme de kolaydır. Ama bugün maalesef ya şu yetkililere sesleniyorum, en yüksek sesle sesleniyorum. Lütfen şu batıdan alınan kanunları bırakın. Bırakın lütfen ya. Geçen de bir avukat diyor ki bir dava açtık, boşanma davası 2024'ün Nisan'ına gün verildi. Yahu Osmanlı'da dava açıldığı gün biterdi ya. Ya bu ne biçim bir şey kardeşim ya? Ya ben Almanya'da adamlara söyledim. Siz bu şeyinizden vazgeçin dedim. Adamlar haklı olduğuma karar verdiler. Yani orada hukukçularla bir toplantım oldu Tübingen Üniversitesi'nde. Ceza hukuku sahasında konuşmuştum. Yani sizin ceza hukukunuz insanlık onur ve haysiyetine aykırıdır. Derhal bunu bırakın dedim. Yani iki saatlik konuşmadan sonra ağızlarını açamadılar. Ya bakın bizim mesela İslam muhakeme hukuku diye Osmanlı yargısını, mahkemelerini 20 yıl kadar yönettik. Orada doktora hazırladık. Girişini Halil İnalcık okumuş. Böyle bir kitap dünyada yoktur diyor. Amerika'nın en önemli tarihçilerinden Rhodes Murphy buraya geldi. Senin doktora dedi İngiltere'de ders kitabı olarak okutuyorum dedi. Harvard Üniversitesi basıldığı sırada epeyce bir aldı. Ama Türkiye'de kimsenin umurunda değil. Hiç kimsenin. Ulan böyle bir şey var ya, Allah aşkına yapmayın ya. Neyse şimdi bak diyor ki Allah-u Teala burada eğer bir eşi bırakıp başka eşle evlenecek olursanız birincisine kantarlar dolusu mal vermiş olsanız ondan hiçbir şey almayın. Malı veren kim? Koca. Reşit olmayan bu malı verir mi? Kantarlar dolusu malı alan kim?
Kadın.
Reşit olmayan alabiliyor mu? Peki onlara iftira ederek ve büyük bir günah girerek mi alacaksınız? O ayrıntıya girmeyeyim. Nasıl alırsınız ki? Birlikte oldunuz. Cinsel ilişkiye gerek yok kadın. Beraber oldunuz yani. Artık bir kapalı alanda birlikte oldunuz. Sen cinsel ilişkiye girmişsin, girmemişsin. O kadını ilgilendirmez. Kadın o şartları kabul etmiş. Ve diyor ve ahadne minkum mithakan galiza. Bu kadınlar sizden çok sağlam bir söz aldılar diyor. Söz alan kadın. Peki bir çocuk söz alabilir mi? Mezheplere göre çocukların kendi başına evlendirme etkisi var mı Fatih Hoca? Kim evlendirir?
Velileri.
Peki buna Kur'an'dan delil getirmişler mi?
Evet maalesef getirmeye
çalışmışlar. Az önceki işte reşitlikle ilgili ayeti buna delil getirmişler. Yani saptırmanın zirvesini bir görün Allah aşkına ya. Yani
büyüklerin çocukların malları üzerinde velayet hakkı varsa bedenleri üzerinde de velayet hakkı olmalıdır. Dolayısıyla büyükler bu çocukların mallarını idare ediyorlarsa bunları evlendirmeye de hakları vardır diyerek biraz önce işte söylediğimiz o kıyas örneğini yapmışlar. Yani burada
bunu kıyasa delil almışlar.
İki olayı benzetmişler ve bundan dolayı da çocuklar evlendirilebilir demişler.
Ve bu ayette de kıyasa delil almışlar değil mi?
Evet.
Usulü fıkıh kitaplarında bu var. Ne oluyor bu? Bu kimin dini bu? İşte bu şirk değil mi bu?
Yani şirk dediğimiz şey sadece bize masallarda anlatılan tahtadan, topraktan, şundan bundan yapılan şeylere tapma değil yani.
Bak ayetten delil getirdiler mi? Hı. Bütün mezhepler. Hadisten delil getirdiler mi? Peki icma var mı bu konuda?
Tabii bu konuda icma var.
Yani birisi ortaklar. Evet. Birisi bir konsil çıkıp, karar almış.
Birisi çıkıp bu iş böyledir diyemez dediğinde kafir olur.
Ve öldürülür.
Evet.
Yani bu kendi saçmalıklarını korumak için de öldürme cezası almışlar. Bakın dersin başında anlattık. İblis Allah'a meydan okuyor. Öldürmeyi bırak. Ömrünü Allah kıyamete kadar uzatıyor. Bu ne ya? Bu ne? Bu kimin dini? Ben bugün Müslümanların şirkin göbeğinde değiller mi? Peki bu dört delil yetmiyor. Kitap ayet getirdiler. Var mı? Bakın bir ayete verdikleri yanlış mana dolayısıyla ne yapmışlar biliyor musunuz? Bakın adet görme problemi olan kadından bahsediyor o ayet. Adet görme problemi olan kadın da 3 ay bekler. Adetten kesilmiş olan da 3 ay bekler diyor. Ama adet görme problemi yerine hepsi de tutup çocukları koydukları için adet görme problemi olanın durumu açıkta kalmış. Bakın şuradan Ömer Nasuh Bilmen'in Hukuk İslamiye Kamusu'ndan size okuyayım. Bak burada işte iddet bölümünü anlatıyor. Diyor ki bak, evvelce hayız görmüş olan genç bir kadın, diyelim ki çocuğu evlendiriyorsa 12 yaşında diyelim hayız görmeye başlamış olsun, evlendirilmiş, kocası onu boşamış. Bir sene veya daha ziyade bir müddet adetten kesilirse, uzun bir süre adetten kesiliyor. Sinni iyasa vasil olmadıkça 3 hayzını ikmal edinceye kadar iddet beklemeye mecbur olur. Sinni iyas dediği ne?
Menopoz
dönemi. 12 yaşındaki çocuk. Menopoz dönemi. Bütün arkadaşları menopoz dönemine gelecek. Ondan sonra 3 ay bekleyecek ki yeni bir şeyle evlilik yapsın.
Yaşı 70 falan mı olacak?
Ne zaman olacak? Ya bu böyle bir zulüm. Böyle bir din Allah'ın dini olur mu? Görüyor musun? Bak ayrıca bu kadına da ne büyük zulüm yaptın. Sadece bu kadına değil ki kocası onu o zamana kadar beslemek zorunda. Gördünüz mü bakın? İnsanlar boşuna bizden kaçmıyor yani. Niye kaçtıklarını da anlayın yani. Ama bakın burada size tekrar ediyorum. Lütfen bu dini hocalara bırakmayın. Lütfen bırakmayın. Şimdi yine burada anlatmıştım. Bir gün Pakistan'dan bir üniversitenin rektörü birkaç öğretim üyesiyle beraber beni ziyarete gelmişlerdi. Oturduk, işte hangi mezheptensiniz? Biz Hanefiyiz. Üniversitede hangi kitabı okutuyorsunuz? İşte El Hidaye, Hanefilerin en meşhur kitabıdır. Peki dedim, orada onun çok Arapçaları da çok güzel, yani Arapça konuşuyoruz. Onu şey yaptım, önlerine Talak suresini koydum, bakın buraya Allah neler söylüyor. Bir de El Hidaye'nin şeyini koydum, Talak'la ilgili bölümünü. Orada ne bir ayet ne bir hadis delil alınmış değil. Resulullah'tan gelen sahih bir hadis var. Kütüb-i Sitte'nin tamamında yer alan hadis alınmıyor. Uydurma bir hadisi oraya koymuş. Uydurma olduğu da kesin. Yani şeyde El-Bidaye fi Ahadisi Hidaye, öyle değilmiş. Kitabın adı yanlış aklımda kalmış olabilir.
Nasburra'yı mı?
Şey, Nasburra'yı. Nasburra'yı fi Ahadisi Hidaye. Nasburra'yı da getirdim oraya koydum. Bak burada aldıkları hadisin batıl olduğu ve buna göre amel edilemeyeceğini bak bu şahıs yazıyor. Bütün Hanefiler de bu kitabı kabul eder. Onu da gördüm, gösterdim. Şey, kitabı gösterdim, bir tek ayet, bir, sadece şeyden küçücük bir ayet kesmişler. Az önce çocukların evlendirilmesiyle ilgili saptırdıkları ayet oraya koymuş. O da iddet bekleme ile alakalı olarak. Hadi buyurun dedim, siz buna nasıl İslam dersiniz dedim. Bu mezhep, bunun İslam'la uzaktan yakından alakası var mı dedim. Ve aile gibi bir şeyi ortadan kaldırıyor. Tamamen yok sayıyor. Ne nedir bu dedim. Böyle baktı. Arkadaşlarının yüzlerine baktı. Biz müsaade alalım. Şimdi bakın, bunların bu tavrı şu ayete uyuyor mu? Yani şeyin, Nisa suresinin 60. ayetini. Elem tere ilellezine yezumun ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik. O kendilerine, sana indirilene ve senden önce indirilene inandıkları düşüncesinde olanlar, bunların bu böyle inandıklarını düşünmemeleri mümkün mü Fatih Hoca? Ya biz amenna, Kur'an'a tabii ki inanırız. Başımız üstünde yeri var. Önceki kitaplara da inanırız. Yuridun en yetehakam ila tağut, problemlerini tağuta çözdürmek istiyorlar yani. Tağut ne? Bak, ayet yok, hadis yok, sınırları aşmış, haddini aşmış. İşte talakla ilgili kaç tane tilke hududullah diye ifadesi, bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Ama onu aşmayan bir tek mezhep yoktur. Problemleri onlara çözülmek istiyorlar. Ve yuridu şeytanu en yudillehum dalalen ba'ida. Şeytan da onları pek derin bir sapıklığa saptırmak ister. Peki ve izâ kîle lehum teâlev ilâ mâ enzelallâh ve ilâ rasûl. Ben işte onlara, bak Allah'ın indirdiğine, Allah'ın kitabına gelin dendiği zaman ben onlara ne demiş oldum? Allah'ın indirdiğine gelin, Allah'ın kitabına gelin demiş oldum. Ne diyor Allah orada? رَأَيْتَ الْمُنَافِق۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا. O münafıkları görürsün ki senden böyle sırtlarını dönmüş kalktı, döndü kaçtılar. Şimdi bunlara Kur'an-ı Kerim ne diyor? Münafık demiyor mu? Ama bunlar kendilerini dört dörtlük Müslüman zannediyor. Gördünüz mü? Şimdi Mekke'yi müşrik demek, şu müşrik. Ya kardeşim, işte şirkin dibine vurmuş İslam alemi. Çok ciddi bir şekilde düşünmek zorundayız. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Evet, yani işte tekrar edeyim. Bakın, çocukların evlendirilmesi konusunda Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de çok açık. Mesela hadislerde de. Ne diyor Allah-u Teala? Şey, Resulullah ne diyor? اَيُّمَ مُرَاتٍ نَكَعَتْتِ غَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا. Hangi kadın velisinin izni olmadan nikahlanırsa, velisinin izni de şudur. Yani bir kontrol. Çünkü kandırabilirler hanımları. Ahlaklı olması lazım. Böyle gayrimeşru işler yapmaması lazım evlenecek kişi. Onun için o araştırır. Yoksa kadına baskı için değil. Mesela babası diyor ki, ben seni bu adama vermem. Tamam, vermezsen vermem. O zaman diyor ki, فَاِنْ تَشَاجَرَ فَاِنْ neydi? Bir de hadisi de okuyayım. اَيُّمَ مُرَاتٍ نَكَعَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيهَا فَنِكَاهُوَ بَاطُلٌ. Hangi kadın velisinin izni olmadan evlenirse, evlenmeyi yapan kadının kendisi. Onun nikahı batıldır. Peki, فَاِنْ تَشَاجَرَ, anlaşmazlığa düşerlerse kiminle? Babası, vermem diyor ben buna, ya da kardeşi ya da şu. O zaman ne yapar? Fes-sultanu veliyyü men la veliyyele. Yetkili kişi, velisi olmayanın, yani bu adam babanın veliliği düşer. Gider yetkililiğe. Resulullah'ın yanına gelmişti birisi. Diyor ki, babam diyor, ben istemediğim birisiyle evlendirdi. Ben bunu istemiyordum. İşte bu burada ben ne yapabilirim? Resulullah diyor ki, babanı hemen çağır. Seni asla zorla evlendiremez. Sen kim ile istiyorsan o. Yok ya Resulullah, ben o evliliği istiyordum da kadınların hakkının ne olduğunu öğrenmek için geldim sana. Şimdi bakın, bu kadar ayet açık. Kararı tamamen kadının kendisi verir. Ama mezheplerin işte üçünde diyelim, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde baba bakire kızını istediğine verir, kızına hiç sormaz bile. Diyelim bir tane doktor kızı olmuş, bizim köyden gitmesin, burada tabiplik yapsın diye 90 yaşındaki bir adamla nikahlamış olur. Kızdan şey almış diplomasını, büyük bir sevinçle gelir. Gel kızım, gel, seni evlendirdim kiminle, falan deden falan dedeyle. Kızın hiçbir itiraz hakkı yok. Ve bu Allah'ın dini mi? Ondan sonra kendisini hürriyetçi zanneden Hanefiler de kızın alnına tabancayı daya, mahkeme huzurunda evet desin, nikah geçerlidir. Hadi buyur. Buna Allah'ın dini. Bir de bir şeylere kızıyorlar. Gençler niye deist oluyor? Lan siz önce bir siz Müslüman olun da ondan sonra gelin gençlere şey yapın ya. Ne oluyor böyle? Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın. İslam alemi bir an önce Kur'an'a dönmek zorundadır. Bütün dünyaya Kur'an'ı anlatacağız. Bu dine dünyada kimse inanmaz. Çünkü Allah'ın dini değil. Siz öyle zannediyorsunuz. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın.